Ayrım 10.
Hesaplamalar Array efektinin ilk atmosferin içinde atmosferin tümünün tam onda biri kadar, yani bugünkü oksijen miktarının hemen hemen binde biri kadar bir oksijen yoğunluğu sağladığını ortaya koymaktadırlar. Bulunan değerin bu kadar düşük oluşu önce kimseyi şaşırtmadı. Aslında suyun mor ötesi ışınlamayla ayrışıp oksijen oluşturma bakımından pek verimli bir kaynak olduğu söylenemez. Öte yandan oksijen zaten öylesine güçlü bir mor ötesi ışın filtresidir ki, atmosferde biraz yoğunlaşır yoğunlaşmaz mor ötesi ışınların önünü keserek yeniden oksijen verilmesini engeller. Elde edilen sayının da bu durumda en azından başlangıçta üzerinde durulmaya değer bir yanı yoktu. Ama iki Amerikalı bu sayısal sonuca dayanarak atmosferdeki mor ötesi ışınları süzen filtrenin frekans profilini belirlemeye kalkışınca işler değişti. Bilindiği gibi mor ötesi ışınlar tek bir dalga uzunluğundan oluşmaz. Başka deyişle oldukça geniş bir frekans bantları vardır. Şimdi ışığın dalga boyu uzunluğu fizikte angstrom birimiyle ölçülür. Bir angstrom bir milimetrenin milyonda biri uzunluğuna eşittir. Gözle görebildiğimiz ışığın bütün elektromanyetik ışın spektrumu üzerinde yayıldığı alan bu geniş frekans bandı üzerinde küçücük bir kesitle sınırlıdır. Tayf üzerinde dalga boyları en az 4000 angstrom olan elektromanyetik titreşimleri göz görebilir. 4000 angstromu mor renk olarak algılarız. Gözümüzün bize ışık olarak algılatabildiği en uzun dalgaların boyu ise bunun iki katı bile değildir ve ancak 7000 angstromdür. Biz bu uzunluktaki elektromanyetik titreşimleri koyu kırmızı olarak algılarız. Taşıdığı enerji zengin sayılabilecek kısa dalgalı 4000 angstrom'dan daha kısa, gözümüzce algılanamayan mor ötesi ışık, görmeme bandımızın alt sınırı olan mor ışığın başlangıç değeri olan 4000 angstrom'e dayanır. Dalga boyları gittikçe kısalarak 100 angstrom'e kadar uzanır. Aşağı yukarı bu sınırda dalga boyları daha da küçülen röntgen ışınları ortaya çıkar. Demek ki 4000 angstrom'lük dalga boyu ile 100 angstrom'lük dalga boyu arasına yayılan mor ötesi ışığın bir bütünlük gösterdiğini söylemek olanaksızdır. Arılarla yapılan deneylerde bunların 4000-100 angstrom arasındaki değişik bazı frekans bantlarını açıkça gayet net algıladığı belirlenmiştir. Bu belirlemenin ışığında bu hayvanların 4000-100 angstrom arasındaki mor ötesi spektrumun içinde çeşitli frekans bantlarını tıpkı bizim 4000-7000 arasında algıladığımız farklı renkler gibi algıladıklarını varsayabiliriz. Bu işin bir yanı, 4000-100 angstrom arasına yayılan mor ötesi ışığın değişik frekansları çeşitli moleküller üzerinde değişik etkiler yaparlar. Söz gelimi yukarıda sık sık üzerinde durduğumuz fotodisosiyasyon yoluyla sudan oksijenin ayrılmasını sağlayan mor ötesi ışığın dalga boyu yani frekans bandı bir protein molekülünün ya da belirli bir kimyasal bileşimin parçalanmasına yol açan mor ötesi ışığın dalga boyundan farklıdır. Başka türlü söyleyecek olursak, mor ötesi ışık etkisiyle ortaya çıkan kimyasal olaylar, söz konusu ışığın içinde ağır basan dalga uzunluğuna, frekansa bağlı olarak değişik nitelikler gösterirler. Bütün bu açıklamalardan sonra Bergner ile Marshall'ın Array efektinin sonucunda özellikleri değişen o ilk atmosferin güneşten gelen ışının içindeki çeşitli dalga uzunluklarını, frekansları ne ölçüde süzdüğünü bulmak için canla başla didinmelerini anlamak artık kolaylaşıyor. Frekans profilinden kastettiğimiz de bu süzme olayıdır. Çünkü bunu bulabilirlerse kuramlarını geliştirme yönünde hemen önemli bir adım daha atabilecekler ve o ilk denizlerde ve atmosferde birikmeye başlamış büyük moleküllerden hangilerinin çok az dozlarda da olsa atmosferden hızla süzülüp geçen mor ötesi ışın frekanslarından olumsuz bir biçimde etkilendiğini öğrenebileceklerdi. Başka deyişle oksijenli atmosferdeki oksijen, mor ötesi ışın içindeki tüm dalga boylarını, frekansları aynı ölçüde tutamıyor ve bazı frekanslar gene de atmosferden geçebiliyorlarsa, hangi frekansların kesinlikle oksijen tarafından engellendiğini bulmak da çok ilginç olacaktı. Çünkü bu durumda o dönemdeki gelişme esnasında hangi kimyasal bileşimlerin engellenen frekanslardan ötürü etkin biçimde korundukları için çoğalma, kimyasal değişle zenginleşme şansı bulunduğunu belirlemek mümkün olacaktı. Bilgisayarlar ilk sonuçları ekrana yansıtmaya başlayınca her iki Amerikalı araştırmacının da yüreklerinin ağızlarına geldiğini tahmin edebiliriz. Nasıl gelmesin ki, bilgisayarların verdiği %0,1 sayısı yani Array efektiyle o zamanki atmosferdeki kendiliğinden ve kaçınılmaz bir biçimde oluşan oksijen miktarı gene o zaman atmosferde egemen koşullarla birleşerek inanılması güç bir mor ötesi filtresi oluşturmuştu. İnanılması güçtü çünkü bu filtre özellikle mor ötesi frekans bandının 2600 ile 2800 angstlik dalga uzunluğunda son derece etkili oluyordu. Anlayacağınız bu frekansın atmosferden geçmesini engelliyordu. Gel gelelim 2600 ile 2800 arasındaki dalga uzunluğu 2601-2799 öyle sıradan bir değer oluşturmuyordu. Frekans bandının bu dalga uzunlukları proteinlerin, yumurta aklarının ve nükleik asitlerin hücre çekirdeği içinde bir organizmanın inşa planını yani genetik kodunu depolayan moleküllerin ışınlara en duyarlı oldukları banttı. Önce bunun ne anlama geldiğini iyice kavramak gerekir. Evrim tarihinin şu ana kadar anlata geldiğimiz gelişiminin bu durağında dünyanın oluşumunun katılaşarak aşağı yukarı bugünkü biçimini almasının ardından en az 1 milyar yıl geçmişti. Dünyayı oluşturan malzeme evrenin derinliklerinden gelmişti. Bu malzeme basit organik bileşimlerin yığışımından ibaretti. Öte yandan bu bileşimler bugün yeryüzünde bulunan bütün elementleri içermekteydiler. Bu elementler de ilk ve en hafif element olan hidrojenden türemişlerdi. Hidrojenin ilk madde olma özelliği bugün bildiğimiz kadarıyla Big Bang'in başlangıcında ortaya çıkan ilk madde oluşundan kaynaklanmaktadır. Başlangıçta hidrojen vardı. Her şey hidrojenle kendi ağırlıklarıyla topaklanarak ilk yıldızlar kuşağını oluşturan dev hidrojen bulutlarıyla başladı. Bu güneşlerin çoktan yok olup gitmiş ilk yıldız kuşaklarının merkezinde adım adım ama akıl almaz uzunluktaki zaman aralıkları içinde hafif elementler atom füzyonuyla ağır elementleri meydana getirmişlerdir. Eski güneşlerin bir bölümünün süpernova patlamalarıyla yok olup gittiği büyük evren felaketleri bu elementleri toz halinde yeniden uzay boşluğunun içine fırlatmıştır. Big Bang'den sonra bu tür patlamalardan güneşimizin ve gezegenlerinin oluşumuna kadar 11 milyar yıl geçmiş. Aynı süre sonunda geriye dönerek neler olup bittiğini anlamaya çalışan bu insanların bugün üzerinde yaşadıkları dünyada ortaya çıkmıştır. Bütün bu değerler o zamana kadarki upuzun gelişmenin değiştirilemez sonuçları olarak ortaya çıkmışlardı. O aşamada artık bir daha bir araya getirilmesi sayıca olanaksız rastlantı, o uzun tarihin birlikte getirdiği sonuçlara, o aşamada başka değerleri değil de, o belli değerleri ve başka büyüklükleri değil de, bu büyüklüklere uygun görmüştü. Bütün bunlar bir dış etki olmaksızın kendi kendine gerçekleşmişti. Olaylara katılan malzemenin atom yapısından kaynaklanan özelliklerin ve doğa yasalarının yönlendirdiği bu olaylar dış bir etkiye gerek duymaksızın kendiliklerinden olup bitmişlerdi. Ve şimdi bilinçten yoksun ölü maddenin gerçekleştirdiği bütün bu birbirine çok yönlü sarmaşmış serüven halkaları rastlantılarca ve doğa yasalarınca yöneltilerek yeryüzünün ilk atmosferinde Array efektini ortaya çıkarmışlardı. Bütün o koşullar, rastlantılar ve etkiler artık çözümlenmesi olanaksız bir biçimde bir araya gelerek ortaya bir anda bir sayı çıkardılar. 0,1, onda 1 oksijen. Ne daha çok ne daha az. Bu miktar güneşimizin kendine özgü özellikleriyle sabit yıldızların tamamen kendilerine özgü bireysel ve öteki yıldızlarınkiyle karıştırılamayacak özellikleri vardır. Birleşerek etkidiğinde yeryüzünde o aşamadan başlayarak bütün hayat biçimlerinin en önemli iki yapı taşı sayılan proteinlerin ve nükleik asitlerin var olmasını sağlayacak elverişli ortamın net bir biçimde oluşması anlamına gelen koşullar da ortaya çıktı. Dünyanın doğuşundan sonra gelişmenin bundan sonraki akışını belirleyen koşullar hem daraldı hem de bunlar iyice dünyaya özgü bir nitelik kazandılar. Dünya bundan böyle belirli bir kütleye sahip bir gök cismiydi. Bu kütlenin oluşturduğu çekim gücü, onu çevreleyen gaz kabuğunu belirli bir basınçla sıkıştırmaktaydı. Sabit bir uzaklıkta güneşin çevresine yerleşen bu gezegenin renkleri, büyüklüğü ve enerji üretimi tamamen bu gezegene özgü ısı ve ışın koşullarının ortaya çıkmasına yol açtı. Gezegenin soğuyan kabuğu ve volkanlarından püsküren atmosfer kuşağının kimyasal bileşimi de tayin edici sonuçlar doğurmuştu. Belli miktarda su buharı, karbondioksit, belli miktarda metan ve amonyak. Bütün bu değerler belli ve sabitti. Bunlar o günlere kadar uzana gelmiş upuzun bir tarihin ortaya koyduğu değişmez sonuçlardı. Yeniden belirlenmesi olanaksız sayıda rastlantı bir araya gelerek bu değerlerin başka türlü değil de böyle olmasını, başka türlü değil de böyle bir büyüklükte olmasını zorunlu kılmıştı. Bütün bunlar kendiliğinden olmuş, her şey bu olaylara katılan maddelerin, atom yapısının özelliklerince ve doğa yasalarınca yönlendirilip düzenlenmişti. Yeryüzü tarihinin bu anında bu hayat için atlanmaz iki temel yapı taşının ya da bilimsel söyleyişle biyopolimerlerin henüz yerlerinde yerler istiğini anımsatmakta yarar var. Hatta onların dolaylı öncüleri bile henüz ortalarda görünmemekteydi. Daha net söylemek için bu iki temel polimerin yani yumurta akı ile nükleik asitlerin bu ana kadar yeterli miktarda oluşabilme bakımından en ufak şansları bile bulunmadığını düşünecek olursak, burada anlattığımız gelişme aşamasının evrim tarihindeki bu eşiğin ne anlama geldiğini daha iyi kavrarız. Bu iki polimer öylesine karışık inşa edilmişlerdir ve yetmiyormuş gibi yapıları öylesine üst düzeyde bir özgünlük gösterir ki, bunların yapılarının salt rastlantı sonucu zenginleşerek bu düzeye gelmesi, astronomik bir olanaksızlıktan da öteye, düşünülmesi bile olanaksız bir şeydir. Burada hayatın süreçlerini ve olaylarını inceleyen doğa araştırmacılarının ikide bir karşılarına dikilen ve daha önce kısaca değindiğimiz açmazın somut bir örneğiyle burun buruna geliyoruz. Bu örnek aynı zamanda hayatın doğuşunu bilimsel yollardan açıklama olanakları üzerinde kafa yormayı daha baştan reddedenlerin artık usanç verecek kadar kotarıp kotarıp öne sürdükleri dayanaklardan birinin en tipik olanıdır. Aslında bilimsel bir açıklamayı düşünme zahmetini bile göze alamayanların gerçek motifleri bambaşka ve çok çeşitlidir. Bunlardan biri çok uzun bir geleneğin içinden süzüle gelmiş bir ön yargıdır. Bu ön yargıya göre hayatın ve insanın bilimsel nedensel bir açıklama olanağının var olması demek, dinsel anlamda bir ruh anlayışını, bundan da öteye bir tanrının var olma olasılığını ve buna bağlı olarak dinin anlamını temelden yok etmek demektir. Bu neredeyse farkında bile olmadıkları endişe ve korkunun etkisiyle, gerçi çoğunlukla bunları gizlemek için sudan sebepler ileri sürülür, sözde ruhsuz buldukları ve yetersiz ya da materyalist bir eğilim diye anında yargılayıp bir kenara attıkları olgular ve düşüncelerle biraz daha yakından ilgilenmeyi reddeden insanların sayısı doğrusu şaşılacak kadar çoktur. Söz gelimi yukarıda değindiğim gerekçelerle Darwinizmi reddeden tutucuların saldırdıkları görüşler hakkında aslında kendilerine özgü bir yargı oluşturacak kadar bir bilgileri bile bulunmadığını sayısız fırsatlarda tespit edebilmişizdir. Karşılaştığımız hemen her durumda bu kimseler, Darwinizmi öylece reddeden önyargılara büyük bir iştahla sarılmışlardır. Herhangi bir açıklama yapma ihtiyacı bile duymadan, bunları öylece temcit pilavı gibi ikide bir de ileri sürüp dururlar. Değindiğimiz endişe ve korkular istedikleri kadar haklı ve anlaşılır olsunlar, bu tepki gene de alabildiğine öznel ve kabulü imkansız bir tepkidir. Bu kimseler olup biteni doğal yollardan açıklama girişimlerini benimsemedikleri sürece açıklanması gereken olaylar gizliliklerini koruyacaktır. Bu durumda söz konusu kimselerin nasıl olup da bazı olayların açıklandığı, bazılarının ise sır niteliği taşıdıklarını kendi kendilerine sormamalarına şaşmamak mümkün değildir. Ama asıl birçok kimsenin açıklanmamış değil de tersine bilimsel açıklanması yapılabilmiş doğa olaylarında o andan itibaren öyle hayranlık uyandırıcı ve şaşırtıcı bir yan bulamamaları insanı gerçekten çileden çıkarmaya yeter. Bilim adamlarımızın yüzyıllarca süregelmiş çabaları ve katlandıkları onca zahmetten sonra varlıklarından ancak haberdar olabildiğimiz onca karşılıklı ilişki ve sayısı neredeyse belirsiz doğa olayı hayret ve şaşkınlığın, gerçek bir hayranlığın kaynağı olmaz da ne olur? Evrenin boyutlarından ve yıldızların gelişme yasalarından atomların yapısına ve madde ile enerji arasındaki sır dolu ilişkiye, içinde canlı bir organizmanın inşa planının depolanmış olduğu hücre çekirdeğinin içindeki olaylardan beynimizdeki elektrik akımlarının keşfedilmesine kadar sadece ve sadece bilimsel araştırmaların sonuçları olarak öğrendiğimiz hayranlık uyandırıcı doğa olayları saymakla bitmez. Bütün bu gerçekler gün gibi ortadayken şaşırtıcı sayıda insanın, bilimin, dünyanın büyüsünü bozduğunu ve onu örten mucizeyi çekip aldığını bıkıp usanmadan yineleyip durmasına ne demeli? Doğa anlamına gelen o şeyin şaşırtıcı boyutlarını ancak bilim gözlerimizin önüne sermiştir. Doğa bilimlerine dayalı düşüncenin ideolojik muhalifleri özellikle herhangi bir doğa fenomeninin açıklanmazlığını ispatladığına inandıkları her veriye açgözlülükle saldırırlar. Söz gelimi canlı yapıların salt rastlantı sonucu ortaya çıkmalarının istatistik yönden olanaksızlığı, çok sevilen ve bilimin günümüzdeki gelişmişlik durağında oldukça aktüel olan bir örnektir. Gerçekten de biyolojik işlevler yerine getiren tek bir protein molekülünün kuruluşunun o olağanüstü özgünlüklerine bakınca bunu hepsi doğru ve gerekli bir sıra içinde, doğru anda, doğru yerde ve doğru elektriksel ve mekanik özelliklerle birbirine rastlamış olmaları gereken birçok atomun tek tek rastlantı sonucunda buluşmalarıyla açıklamak mümkün değil gibi görünmektedir. Gel gelelim daha önce gördüğümüz gibi bu rastlantılar sayısının çokluğu belli bir noktada artık rastlantının körü körüne etkisini sürdürmesine dur diyecektir. Burada anlatmaya çalıştığım gelişme öyküsünün akışına ilişkin bilimsel görüşlerimizin bugünkü durumun olağanüstü eksikliğine ve son sözü söylemekten çok çok uzak olmamıza karşın, evrim tarihinin bu gelişme eşiğinde doğanın rastlantı ile zorunluluğu bağdaştırıp birleştirmek gibi büyük bir açmazın üstesinden nasıl geldiğini bize bir anda kavratacak bir durum bulguluyoruz. Yukarıda daha önce anlattığımız gibi, yeryüzünde bundan tam 4 milyar yıl önce özellikle de tam sözünü ettiğimiz hayat için vazgeçilmez önemde iki temel yapı taşının doğuşunu sağlayan elverişli koşulları tek yanlı olarak ortaya koyan, böylelikle de bunların gitgide yeryüzünde çoğalışını adeta körükleyen, başka deyişle zorunlu kılan bir durum ortaya çıktı. Olayların o zamana kadarki akışından türeyen şaşırtıcı sonuçları nasıl yorumlayabiliriz? Bu sonuçların ortaya çıkışını nasıl açıklayabiliriz? Sanırım evrene ve dünyaya ilişkin bugüne kadar bilimce ortaya konulmuş bilgiler ile çelişmeden ilkece 3 açıklama olanağımız vardır. Bu 3 olanağı da burada kısaca sıralamak istiyorum. Bunu elden geldiğince tarafsızca yapmaya çalışacağım. Gene de bu 3'ü içinden birinin benim favorim olduğunu da saklamayacağım ve nedenini de temellendirmeye çalışacağım. Olayların geldiği bu eşikte ortaya çıkmış sonuçları açıklamanın ilk yolu, evren ve dünya tarihinin bu noktaya kadar süre gelmiş salt rastlantısal akışının tam bu eşikte ortaya çıkardığı sonucu da gene rastlantısal saymaktır. Rastlantıların bir araya gele gele ilk canlının iki temel taşını meydana getirdikleri bu gelişme aşamasında, olup biteni handi ise kaçınılmaz bir sonuçmuş gibi gösteren bütün o ilişkiler yumağına baktığımızda, sonucun da rastlantısal olmasını olanak dışıymış gibi görebiliriz. Oysa evren, böyle olasılık dışı gibi görünen bir durumun olanaksızlığını kolay kolay kanıtlayamayacağımız kadar büyüktür. Evrendeki gezegenlerin sayısı öyle çoktur ki, bu rastlantının 10 ya da daha çok milyar yıl sonra, evrenin herhangi bir yerinde bir kez daha ortaya çıkması olasılık dışı değildir diye düşünebiliriz. Öyle ya, istatistik yönden bu varsayım ne kadar çürütülmeye elverişli görünürse görünsün, hayatın rastlantısal bir sonuç olarak ortaya çıkma olasılığı ne kadar astronomik bir olasılık olursa olsun, bir kezlik bir rastlantı olayını istatistik olarak ilkece gene de dışlayamayız. Eğer gerçekte bu olanak geçerli olsaydı, bunun sonuçlarının nasıl olacağı da bellidir. Bu durumda yeryüzü, hemen kesin bir biçimde uzayın içine serpilmiş ve her biri milyonlarca güneş içeren, gene milyarlarca samanyolu içinde üzerinde canlıların yaşadığı biricik gök cismi olma ayrıcalığını taşırdı. Çünkü bu durumda evren istediği kadar büyük olsun, protein ve nükleik asitin doğuşunu sağlayan rastlantı öylesine olanak dışıdır ki, bu büyüklüğüne karşın evrende bir ikinci kez ortaya çıkmış olamaz. İşte sonucun rastlantısal olması durumunda evrende yapayalnız olmak zorunda kalacağımız biliminde vardığı bir sonuçtur. Gerçi hayatı içeren biricik gezegen olarak evrenin sonsuz derinliklerinde böylesine tasarlanması olanaksız, eşi örneği bulunmayan, yalnız ve yalıtılmış bir varoluş bize ürpertici ve soğuk gelebilir. Olsun, doğanın bizim duygularımıza ve isteklerimize göre hareket edecek hali yok ya. Dünyanın doğuş öyküsünün tüm ayrıntılarıyla özellikle canlı organizmaların karmaşık yapı taşlarının ortaya çıkmasını belli bir ölçüde zorunlu kılacak, planlı bir yol izlemiş olma olasılığını doğaüstü bir gücün doğrudan işe el atmış olmasıyla da açıklamak elbette mümkündür. Nitekim yeryüzündeki koşulların daha sonraki gelişmeleri adeta önceden kestirmişçesine neden sonra ortaya çıkan hayatın gereksinmelerine böylesine şaşırtıcı bir uyum sağlamalarını, ancak doğanın ötesinde duran, her şeye gücü yeten bir yaratıcının, yeryüzünde eninde sonunda ortaya hayatı çıkarma hedefine bağlayabiliriz. Hiç kimse, hatta herhangi bir bilim adamı bile, bir tanrının gelişmeyi bu amacı doğrultusunda gerektiği gibi etkileyecek güçten yoksun olduğunu ileri süremez. Bu iki açıklama temelde birbirlerinden ne kadar farklı olurlarsa olsunlar, her ikisi de ortak bir ön koşuldan, aynı varsayımdan yola çıkmaktadırlar. Her iki durumda, Array efektinin ve sonuçlarının ilk yeryüzü koşulları altında sağladığı olanakların ve doğrudan bu efektin etkisiyle ortaya çıkan polimerlerin, ileride yeryüzünde hayatın kök salmasını sağlayacak biricik yapı taşları oldukları varsayımına dayanır.